1. Tarihler kitabının 17. bölümüne geldik. Konu Davut ve tapınaktır. Davut'un Tanrı için ev yapma arzusu Rabbi o kadar çok sevindirdi ki 2. Samuel 7. bölümde yer alan kaydı olduğu gibi tekrar eder. 1. Tarihler 17 ayet 1'de şöyle diyor. Davut sarayına yerleştikten sonra peygamber Natan'a bak ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Rabbin antlaşma sandığı bir çadırın altında duruyor dedi. Sanıyorum bir gece önce yağmur yağmıştı. Davut sarayına vuran yağmur sesini işitince dışarıda bir çadırda duran Tanrı'nın sandığını düşünmüş olmalıydı. Şimdi Davut Natan'a Tanrı için bir ev yapmak istiyorum dedi. Natan tasarladığın her şeyi yap çünkü Tanrı seninledir diye karşılık verdi ikinci ayette. Natan düşüncesinin doğru olduğunu söyledi Davut'a. Natan'ı anlayışla karşılıyorum. Ne var ki burada Tanrı'nın peygamberinin hatalı olduğu bir durum vardır. Tanrı onu düzeltmek zorunda kalacaktır. O gece Tanrı Natan'a şöyle seslendi. Git kulum Davut'a şöyle de. Rab diyor ki, oturmam için bana tapınak yapmayacaksın. İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür çadıra, orada burada konaklayarak dolaştım. 3-5 ayetler arası. Tanrı, değerli dostum, daima kendisini halkıyla özdeşleştirir. İşte bu nedenle insanlığımızı giyindi. Evet, aramıza geldi, insan oldu, bizimle beraber yaşadı. Bizim insanlığımızı giyindi, üstüne aldı. Eski antlaşma döneminde halkıyla bir çadırda buluştu Rab. Çünkü halkı çadırlarda yaşıyordu. 6. ayette İsraillerle birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde halkımı gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordun mu diyor. Şimdi İsrail halkı vaat edilen diyara taşınınca ve kendilerine daimi evler yaptığı zaman daimi bir tapınak binası yoktu. Ve Tanrı onlara niçin bana sedir ağacından bir ev yapmadınız diye söylemediğini söylüyor. Ancak bu arzu Davut'un yüreğinde yer edindi. Rab Natan'a şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin diyor. Her şeye egemen Rab diyor ki halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. 1. Tarihler 17, 7-8 ayetler. Tanrı Natan'a Davut'a bir mesaj götürmesini söyledi. Aslında Tanrı Davut'a şöyle dedi. Alçak gönüllü, gösterişsiz geçmişini unutmanı istemiyorum. Sen küçük bir çocukken, bir çobanken gidip seni aldım ve seni halkım üzerine kral yaptım. Tanrı Davut'u yeryüzündeki diğer büyük insanlar gibi büyük biri yaptı. Davut tarihte yer alan büyük insanlardan biridir. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim diyor 9. ayette. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Tanrı, İsrail'i o yere koyacağı ya da o yere getireceği günün geleceğini ve o zaman esenliğe, barışa kavuşacaklarını söylüyor. O gün onlar da Yahve Tanrı'ya dönecekler. Ama hala bundan çok uzaktalar. Bugün hala İsrail'de Ortodoks görüşü izleyip izlememe konusunda bir bölünme vardır. Bugün hala İsrail halkı bu gerçek Rab'be dönmemişlerdir. Kötü kişiler de halkım İsrail'e önderler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi bir daha onlara baskı yapmayacaklar diyor 10. ayette. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy kuracak bilesin. Bu sözler tam Tanrımızın sözleri değil mi? Davut Tanrı için bir ev yapmak istiyorum demişti. Tanrı da Davut sen bunu yapamazsın. Neden? Çünkü senin elin kana bulaşmıştır ve tapınağı senin yapmana izin veremem diyor. ama ben sana bir ev yapacağım dedi. Davut'un yüreğinde Tanrı için bir ev yapma arzusu vardı ve Tanrı da bunu haklı buldu. Sonra ayet şöyle devam ediyor, yani 11 ve 12. ayetler. Sen ölüp atalarına kavuştuktan sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza kadar sürdüreceğim. Burada söze edilen o kimdir? Değerli dostum, Tanrı'nın Bakire Meryem'e olan mesajına dikkat edin. Bak diyor, gebe kalıp bir oğul doğuracaksın, adını İsa koyacaksın. O büyük olacak. Kendisine en yüce olanın oğlu denecek. Rab Tanrı ona atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza kadar Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Böyle okuyoruz Luka 1. bölüm 31-33 ayetlerinde. Tanrı'nın Davut'la yaptığı büyük antlaşma İsa Mesih'te yerine gelecektir. 1. Tarihler 17-13-14. Ayetlerde ben ona baba olacağım diyor, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan sevgimi esirgemedim ama ondan hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza kadar tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza kadar sürecektir. Tanrı bunu diyor. Tanrı yeryüzünde bir egemenlik inşa edecek. Bir egemenlik kuracaktır ve İsa Mesih bu egemenliği pekiştirmek için geliyor. Natan bütün bu sözleri ve görmeleri Davut'a aktardı diyor 15. ayette. Daha önce de söylediğim gibi bu olay 2. Samuel 7. bölümde kaydedildi. Ve burada tarihlerde buna yeniden değinir. Çünkü bunu önemli buluyor. 16. ayette Kral Davut gelip Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi. Ey Rab Tanrı, ben kimim? Ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Davut'un reaksiyonuna dikkat edin. İyiliğini, lütfunu, inayetini ve merhametini anlamıyorum. Dostum, aynı şeyi ben de söyleyebilirim. Tanrı neden bana karşı bu kadar iyi? Tanrı neden bana inayetini veriyor, sevgisini sunuyor? Tanrı neden sana karşı bu kadar iyi? Tanrımız inayetini ve merhametini esirgemez değil mi? Ona gelmek ve onunla kişisel iletişimde bulunmak ne büyük bir şey. Tanrı ile sözü aracılığıyla iletişim kurarız. 17. ayette ey Tanrı diyor, sanki bu yetmezmiş gibi kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Benimle de büyük bir adammışım gibi ilgilendin ey Rab Tanrı. Evet, Davut'un yakarışı. Rab'be söylediği sözler bu. Dikkat çekici bir ifade. Gelecek olanı arıyorlardı. Kadının soyundan, daha açıkçası kadının tohumundan olacaktı. İbrahim soyundan olacaktı, Yahuda oymağından gelecekti. Şimdi Davut'un ailesinden olacağını öğreniyoruz. Davut, Mesih'in kendi soyundan olacağı gerçeğinden çok etkilenir. Kulunu onurlandırdın ya Rab diyor Davut. Ben sana artık ne diyebilirim ki? Çünkü sen kulunu tanıyorsun 18. ayet. İçinizi, yüreğinizde olanları, aklınızdan geçenleri, söyleyecek bir şeyiniz kalmayıncaya dek hiç Tanrı'ya döktünüz mü? İşte Davut'un buradaki durumu budur. İçini, yüreğinde olanları döktü ve boşaldı. Orada Tanrı'nın önünde öylece oturuyor. Ey Rab, kulunun hatırı için ve isteğin uyarınca bu büyüklüğü gösterdin. Bu büyük vaatleri bildirdin diyor 19. ayette. Tanrı bütün bunları Davut iyi biri olduğu için mi yaptı? Kesinlikle hayır. Davut pek de iyi biri değildi. Tanrı ne sizi ne de beni iyi kişiler olduğumuz için kurtardı. Bizi harika inayetinden dolayı kurtardı kardeşim. Bizim için birçok özel şey yaptı Rab. Bunu bizim iyiliğimizden dolayı güzel oluşumuzdan dolayı ya da dürüst oluşumuzdan dolayı yapmadı. Rab bunu kendi iyiliğinden ve inayetinden, merhametinden dolayı yaptı. Davut Tanrı'nın sözlerinden etkilenir. Dolayısıyla bu güzel mezmurları söylemesi şaşırtıcı olmaz. Ey Rab! Bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok. Bunu kendi kulaklarımızla duyduk, diyor 20. ayette. Böyle bir Tanrı'ya sahip olmak ne büyük bir ayrıcalık, ne harika. Sonra, halkın İsrail'e benzer tek bir ulus yok dünyada. Kendi halkın olsun diye onları kurtarmaya gittin. Büyük ve görkemli işler yapmakla ün saldın ya Rab. Mısır'dan kurtardığın halkın önünden ulusları kovdun. Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak seçtin. Sen de ey Rab onların Tanrısı oldun. 1. Tarihler 17, 21, 22. ayetler. Davut peygamber Tanrı'nın kendi halkına, ulusuna gösterdiği lütfa, inayete bakar ve Rab'be hayran kalır. Şimdi diyor, ey Rab, kuluna ve onun soyuna ilişkin verdiğin sözü sonsuza kadar tut, sözünü yerine getir. Öyle ki insanlar, İsrail'i kayıran, her şeye egemen Rab Tanrı, İsrail'in Tanrısıdır diyerek adını sürekli ansınlar, yüceltsinler. Kulun Davut'un soyu da önünde sürsün diyor. 1. Tarihler 17, 23, 24. ayetler. Davut, Tanrı'nın vaat etmiş olduklarına inanır ve bu vaatlere dayanır. Sen ey Tanrım diyor, ben kulun için bir soy çıkaracağını bana açıkladın. Bundan dolayı kulun önünde sana dua etme yürekliliğini buldu. Ey Rab, sen Tanrısın. Kuluna bu iyiliği yapmaya söz verdin. Şimdi kulunun soyunu önünde sonsuza dek sürmesi için kutsamayı, bereketlemeyi uygun gördün. Çünkü ey Rab, onu kutsadığın için sonsuza kadar kutlu kılınacaktır. 1. Tarihler 17, 25, 27. ayetler. 18. bölüme geldiğimizde Davut'un savaşları başlıyor. Bu noktada biri çıkıp şöyle diyecektir. Tarihler kitabının Tanrı'nın görüş açısından verildiğini söylüyorsunuz. Peki savaşlar bu yoruma uyar mı? Bu soru eminim birçok kişinin aklını kurcalamaktadır. Bu konuda size birkaç şey söylemek istiyorum. Yeni Antlaşma'da yani İncil'de Yakup pratik bir tavırla şu soruyu sorar. Savaşların kaynağı nedir? Yakup bu soruyu sormakla kalmadı, aynı zamanda yanıtı da kendisi verdi. Aranızdaki kavga ve çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyorsunuz ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz ama istediğinize erişemeyince çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. Yakup 4. bölüm 1 ve 2. ayetler. Başka bir deyişle, savaşın perde arkasını insanın günahlı yüreği oluşturur. Savaşları protesto etmek çok kolay ama protesto ederek savaşlardan kurtulamayız. Protestoyla bir savaş sona erdirilebilir ama diğeri başlar. Çünkü temel sorun insanın günahlı yüreğinden kaynaklanmaktadır. Evet, bizim sorunumuz budur. Bizim yüreğimizde savaş vardır. Bizim yüreğimiz bozuktur. Bizim yüreğimiz kirlidir. Şimdi bozuk, kirli bir yürekten iyi şeyler çıkabilir mi? Hayır. Bu nedenle savaşların nedeni Tanrı değil. Bizim günahlı, kirli yüreğimizdir. Rab-i İsa Mesih dünyamıza geldi ve şöyle dedi. Tepeden tırnağa silahlanmış güçlü bir adam kendi evini koruduğu sürece malları güvenlik içerisinde olur. Ne var ki? Ondan daha güçlü biri saldırıp onu alt edince güvendiği bütün silahları elinden alır ve mallarını yağmalayarak bölüştürür. Luka 11, 21, 22. ayetler. İsa Mesih bunu neden söyledi? Çünkü dışarıda düşmanlar var. İdeal bir durumda yaşamıyoruz. Rabbin 1000 yıllık egemenliği gelmedi. İnsan da bunu yapamaz. Bu dünyaya barışı getirecek olan barış başkanı, esenlik başkanı Rab-i Mesih'tir. O gelinceye kadar hazırlıklı olmamızda yarar vardır. İnsan günah işler işlemez, Tanrı şeytana seninle kadın arasına, senin soyunla onun soyu arasına düşmanlık koyacağım dedi. Dostum, bunu yok edemezsiniz. Günah bu dünyadan kalkmadan, kötülükler silinmeden savaşlarda yok olmayacaktır. Günah, kötülük olduğu sürece savaşlarda olacaktır. Savaşlar belirtidir. Hastalık günahtır. Sorun günahtan kaynaklanır. Evet, savaşlar belirtidir. Hastalık günahtır. Davut Tanrı'nın bereketlediği kişi oluyor ve sonuç olarak da etrafta bir sürü düşman oluşur. Önemsiz bir kral, bir kabile kralı olduğu sürece ona dikkat etmediler. Tanrı Davut'un krallığının bile savaş olan bir dünyada yer aldığı gerçeğine dikkat ettiğini bilmemizi ister. Siz ve ben de böyle bir dünyada yaşadığımıza göre kapılarımızı kilitli tutmamızda yarar vardır. Evet, koruyucu tedbirler almamız gerekir. Ülkemizdeki ve dünyadaki suçlar insan yüreğindeki günahın sonucudur. Dünyadaki savaşlar, dünyadaki haksızlıklar, dünyadaki adaletsizlikler, sevgisizlikler, yıkımlar, kötülükler insanın yüreğindeki günahların sonucudur. Şimdi Davut'un savaşlarına bakalım. Burada söze edilen uluslar İsrail'in süregelen düşmanlarıydı ve ulus ne zaman güçsüzleşse hemen saldırılarda başlardı. Bir süre sonra Davut Filistinleri yenip boyunduruğu altına aldı. Gat'ı ve çevresindeki köyleri Filistinlerin yönetiminden çıkardı. Muavlıları da bozguna uğrattı. Onlar Davut'un haraç ödeyen köleleri oldular. Davut, Fırat ırmağına kadar egemenliğini pekiştirmeye giden Sova kralı Hadadezer'i Hama yakınlarında yendi. Hadadezer'in 1000 savaş arabasını, 7000 atlısını, 20.000 yaya askerini ele geçirdi. 100 savaş arabası için gereken atların dışındaki bütün atları sakatladı diyor 1. Tarihler 18. bölümün ilk 4 ayeti. Davut atları neden başından attı? Çünkü Tanrı halkına krallarının atlarını ya da eşlerini çoğaltmamaları gerektiğini söylemişti. Daha sonra Davut'un oğlu Süleyman at işine girdi ama Davut'un kendisi girmedi. Bunlar savaş yağmalarıydı. Davut ölene kadar İsrail'in altın pazarını köşeye sıkıştırmış olduğunu düşünüyorum. Altın orada Yeruşalim'deydi. Davut, Hadadezer'in görevlilerinin taşıdığı altın kalkanları alıp Yeruşalim'e götürdü. Ayrıca Hadadezer'in yönetimindeki Tifhat ve Kun kentlerinden bol miktarda tunç aldı. Süleyman bunu tunç bir havuz, sütunlar ve çeşitli eşyalar yapmak için kullandı. 7-8. ayetler böyle diyor. Gördüğünüz gibi Süleyman'ın tapınağın yapımında kullandığı malzemeleri Davut topladı. Sonra Hamat kralının ortak bir düşmana karşı zafer kazanan Davut'a takdir armağanları gönderdiğini görüyoruz. Kral Davut bu armağanları çeşitli uluslardan Edom, Muav, Ammonlular, Filistinler ve Amaleklilerden ele geçirdiği altın ve gümüşle birlikte Rabbe adadı diyor 11. ayette. Davut, güçsüz oldukları dönemlerde İsrail'e karşı savaşmış olan bu eski düşmanlara karşı zafer kazandı. O diyarda kral olmak için oradaki düşmanları çıkarmak gerektiğini görüyorsunuz. Günümüzde Tanrı'nın çocuğunun yani Mesih imanlılarının da düşmanları vardır. Bize Tanrı'nın zırhını giymemiz söyleniyor. Şimdi dikkat edin, bizim düşmanımız insanlar değil. Bizim düşmanımız şeytandır. Düşmanımız etten ve kemikten olan değildir. Düşmanımız ruhsal bir düşmandır. Pavlos'un Efesoslar 6:12'de belirttiği de işte budur. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil. Mesih imanlısının savaşı insanlara karşı olamaz. Kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine karşıdır. İşte sizin ve benim kendimizi içinde bulduğumuz durum budur. İmanlının oturup parmaklarıyla oynadığı ve önüne çıkan her şeyle uzlaşabildiği fikri tamamen yanlıştır. İmanlılar olarak doğru olanı savunmamız gerekir. Doğru olan için ayağa kalkmamız gerekir. Bir zamanlar bir köy vaizinin insanların çoğu vaatlerin üstüne oturacağı yerde koşulların üstüne oturuyor dediğini duydum. Ne yazık ki bu doğrudur. Yenmemiz gereken ruhsal düşmanlarımız vardır değerli dostum. Evet, yenmemiz gereken ruhsal düşmanlarımız vardır. Bu düşmanları yenebilmek için, yani şeytan ve onun bütün tuzaklarını alt edebilmek için Rabbin sözüyle donanmamız gerekir. Rabbin sözlerini bilmemiz, Rabbin sözlerini okumamız, oradaki ruhsal silahları kuşanmamız gerekir. Rabbe yakın yaşamamız gerekir. Ancak o zaman şeytana karşı durabilir, hatta yengi kazanabiliriz. Nasıl? Evet, Rabbin sözü aracılığıyla Rabbe yapışarak, Rab'le yürüyerek.